İsa Yeruşalim'e giriyor. Luka 18:20. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Son dersimizde Rab İsa'nın mezarda 4 gün boyunca kalmış olan ölü bir bedeni nasıl dirilttiğini gördük. Ölümün gücü İsa için bir sorun teşkil etmiyordu. Çünkü onun kendisi diriliş ve yaşamdı ve aynı zamanda diriliş ve yaşamdır. Bugün müjde kitabında İsa'nın öldürülmesi gereken yer olan Yeruşalim'e nasıl girdiğini görmek için okumaya devam etmeyi planlıyoruz.
İsa başına gelecek her şeyi biliyordu. Yahudi dininin önderlerinin onu kendisine işkence edecek ve onu bir çarmıha çivileyecek olan Romalıların eline teslim edeceklerini biliyordu. Ama yine de tüm olacakları biliyor olması onun Yeruşalim'e gitmesine engel olmadı. Müjde kitabı bu konuyla ilgili olarak şunları söyler. Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlar ile Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Luka 9:51. İsa Yeruşalim'e doğru yürürken öğrencilerine şöyle dedi. Katlanmam gereken bir vaftiz, büyük acı var. Bu vaftiz gerçekleşinceye kadar nasıl da sıkıntı çekiyorum. Luka 12:50. İsa neden kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı? Bu şaşırtıcı bir durumdur. Eğer siz belirli bir kente insanların size işkence etmek ve sizi öldürmek istediklerini biliyor olsaydınız, kararlı adımlarıyla bu kente doğru yola çıkar mıydınız? İsa Mesih tam olarak bunu yaptı. İsa Mesih, dünyaya gelme nedeninin dünyanın günahları uğruna bir kurban olarak ölmek olduğunu biliyordu. İsa dünyaya kendisi uğruna gelmedi. Dünyaya peygamberlerin çok uzun zaman önce onunla ilgili yazmış oldukları ön bildirilerin gerçekleşmesi için geldi. Mesih acı çekecek ve İbrahim'in oğlunun yerine koç sunduğu Yeruşalim'in dışındaki dağın üzerinde kanını dökecekti. Kurban edilen koç sembolizminin İsa'da yerine gelmesi gerekliydi. İsa'nın avlarını bekleyen aç aslanların bulunduğu bir mağaraya benzeyen Yeruşalim kentine gitmesinin nedeni buydu. Şimdi müjde kitabındaki çalışmamıza devam edelim. Kutsal yazılar şöyle der. Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip onlara kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. Markos 10:32. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğlu ile ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. Luka 18:31. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. Öteki uluslar onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek. Markos 10:33-34. Luka 18:34-43. Öğrenciler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. Adam oradan geçen kalabalığı duyunca ne oluyor diye sordu. Ona Nasıralı İsa geçiyor dediler. O da ey Davutoğlu İsa halime acı diye bağırdı. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o ey Davutoğlu halime acı diyerek daha da çok bağırdı. İsa durup adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaştığı zaman İsa senin için ne yapmamı istiyorsun diye sordu. O da ya Rab gözlerim görsün dedi. İsa gözlerin görsün dedi. İmanın seni kurtardı. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu. Matta 21:1-9. Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldikleri zaman İsa 2 öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, Rabbin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay, peygamberler aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşek ile sıpayı getirip üzerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi, halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. Davut'un oğluna hozana, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde hozana. Luka 19:39-44. Kalabalığın içinden bazı ferisiler ona, öğretmen, öğrencilerini sustur dediler. İsa, size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır diye karşılık verdi. İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı. Keşke sen de bugün esenliğe giden yolu bilseydin dedi. Ama bu şimdilik senin gözlerinden gizlendi. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği anı fark etmedin. Matta 21:10-16. İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent bu kimdir diye çalkalandı. Kalabalıklar bu Celile'nin Nasıra kentinden Peygamber İsa'dır diyordu. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi, evime dua evi denecek diye yazılmıştır ama siz onu haydut inine çevirdiniz. İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinler ile din bilginleri, onun yarattığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna hozanna diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya bunların ne söylediğini duyuyor musun diye sordular. Duyuyorum dedi İsa. Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün. Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğretişine hayrandı. Markos 11:18. Yuhanna 12:23-33. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. İnsanoğlunun yüceltileceği saat geldi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saatte geldim. Baba adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bu sesi işiten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dediler. İsa bu ses benim için değil sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Şimdi burada kısa bir süre için ara verelim. İsa'nın bir eşeğin üzerine binmiş olarak Yeruşalim'e nasıl girdiğini ve Yahudilerden oluşan kalabalığın onu kralları yapmak isteyerek nasıl alkışladığını ve övgü yağmuruna tuttuğunu gördük. Ama yine de insanlar İsa'nın Yeruşalim'e neden girdiğini anlamadılar. İsa'nın kendi öğrencileri bile neler olacağını farkında değillerdi. İsa'nın Yahudi halkını düşmanları olan Romalıların egemenliğinden kurtarmasını bekliyorlardı. Ancak İsa'nın dünyaya gelmesinin nedeni bu değildi. İsa Roma İmparatorluğunu değil, şeytanın imparatorluğunu yok etmek için geldi. İsa, yeryüzüne bu çürümüş, ahlaksız dünyayı değiştirmek için gelmedi. Onun gelmesinin amacı, insanların yüreklerini değiştirmekti. Ama İsa Mesih bir gün gerçekten dünyadaki insanları yargılamak ve yaratılmış olan dünyayı restore etmek için geri dönecek. Ancak her şeye rağmen dünyaya ilk gelişinin amacı bir kurban olarak ölmekti. İsa, Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla uzun zaman önce vaat etmiş olduğu gibi, Adem oğullarını günahlarının cezasından kurtarmak için geldi. Öyküye devam ettiğimiz zaman, kutsal yazıların şunları yazdığını görürüz. Luka 19:47-48. İsa her gün tapınakta öğretiyordu. Başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise onu yok etmek istiyor ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü bütün halk onu can kulağıyla dinliyordu.
Luka 20:1-19.
O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken başkâhinler ve din bilginleri ileri gelenler ile birlikte çıka geldiler. Ona, söyle bize, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Bunu aralarında şöyle tartıştılar. Tanrı'dan dersek, ona niçin inanmadınız diyecek. Yok, eğer insanlardan dersek, bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır. Sonunda, nereden olduğunu bilmiyoruz yanıtını verdiler. İsa da onlara, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim dedi. İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Bunu bağcılara kiralayıp uzun süreli bir yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı. Ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler, aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı, bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi, ne yapacağım dedi. Sevgili oğlumu göndereyim, belki onu sayarlar. Ama bağcılar, bağın sahibinin oğlunu gördükleri zaman şöyle konuştular. Mirasçı budur, onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca Tanrı korusun dedi. İsa onların gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler ama halkın tepkisinden korktular. İsa, kötü yürekli bağcılar benzetmesi aracılığı ile onu öldürme planları kuran kişileri uyarmış oldu. Bu benzetmenin manasını anlıyor musunuz? Aslında bu benzetmeyi yorumlamak hiç de zor değil. Rab İsa, bu benzetmedeki bağ sahibiyle Tanrı'yı kastediyor. Benzetmede sözü geçen bağ ise İsrail ulusudur. Kötü yürekli bağcılar ise Yahudilerin din bilginlerini temsil etmektedirler. Bağ sahibinin bağın ürününden kendi payına düşeni vermeleri için bağcılara yolladığı ve bağcıların kötü davrandığı köleler peygamberlerdir. Bağcıların öldürdükleri bağ sahibinin oğlu ise İsa Mesih'tir. Kâhinlerin ve yasa öğretmenlerinin neden çok öfkelendiklerini kolayca anlayabiliriz. Onlar İsa'nın kendileri hakkında konuştuğunu çok iyi biliyorlardı. İsa'nın kendilerini bağın sahibinin kölelerine eziyet eden ve sonunda bağ sahibinin oğlunu öldüren kötü yürekli bağcılara benzettiğini anladılar. İsa bu sözleriyle onları peygamberlerin söylediklerine kulak asmayan ve en yüce olanın oğlu Mesih'i öldürecek olan kişiler olmakla itham etti. İsa onlara yalnızca bu benzetmeyi anlatmakla kalmadı. Ama aynı zamanda mezmurlarda kendisiyle ilgili yazılmış olan şu sözleri de aktardı. Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek.
Luka 20:17-18, Mezmur 118:22.
İsa bu konuşması ile din bilginlerini şu konuda uyardı. Reddettikleri ve öldürmeyi planladıkları kurtarıcı sonunda onların yargıcı olacaktı.
Sevgili dostlar, zamanımız doldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde Tanrı isterse İsa ve din bilginleriyle ilgili anlatılan şaşırtıcı öyküyle çalışmamıza devam edeceğiz. Siz kutsal yazıların Mesih hakkında ilan ettikleri üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Yuhanna 1:10.